Ayrım 47.
Ne yapsındı şimdi? Pioren kadınla öbürlerinin gırtlağını mı sıksın? Bütün mahalleyle kavgaya mı tutursun? Etyen bir an bunu bile düşündü. Kan beynine çıkmış, kulakları uğulduyordu. Eski arkadaşlarına hayvan gözüyle bakıyordu. Onları böyle her şeyin suçunu sırtına yükleyecek kadar aptal ve ilkel gördükçe çıldıracak gibi oluyordu. Ne sersemlikti bu? Onlara yeniden söz geçiremediği için bir tiksinti duyuyordu. Küfürleri, sataşmaları duymamazlıktan gelerek adımlarını hızlandırmakla yetindi. Az sonra yürümesi gerçek bir kaçışa dönüştü. Önünden geçtiği her evden onu yuhalıyor, peşine takılıyorlardı. Bütün mahalle halkı taşkın bir kin dalgası içinde gök gürültüsünü andıran bir sesle ona lanetler yağdırıyordu. Sömürücü, katil, başlarına gelen tüm felaketlerin tek nedeni kendisiydi artık. Mahalleden çıktığında sapsarı kesilmişti. Avaz avaz bağırarak peşinden gelen o kendinden geçmiş kalabalıkla öfkeden çılgına dönmüş bir halde koşa koşa uzaklaşıyordu. En sonunda yola çıkınca birçokları peşini bıraktı ama kimi de inatla ardından ayrılmıyordu. İşte tam o sırada avantajın önündeki bayırın altında Varrox'tan çıkan başka bir kalabalığa rastladı. Yaşlı Mok'la Şaval da aralarındaydı. Kızı Moket'le oğlu Moke'nin ölümünden beri yaşlı adam ağzını açıp tek sözcük etmeden, yakınıp sızlanmadan seyislik görevini sürdürmüştü. Ama Etyen'i görünce ansızın bir öfkeyle sarsıldı. Gözlerinden dereler gibi yaşlar boşandı, tütün çiğnemekten kapkara kesilip kan çanağına dönmüş ağzından bir küfür seli boşaldı. Namussuz, pis herif, hınzır domuz, öküz oğlu öküz, dursan hele. O zavallı yavrularımın hesabını vereceksin sen bana. Seni de öbür dünyaya göndereyim de gör. Yerden bir tuğla kaptı, kırıp iki parçayı da Etyen'e savurdu. Bu öç alma fırsatını ele geçirdiğine pek sevinerek, adeta etekleri zil çalan Şaval, coşkuyla sırıtarak, ''Evet evet temizleyelim şunu'' diye bağırdı. ''Parayla değil sırayla, hadi bakalım, pis uçkur düşkünü namussuz, şimdi kapana kıstırıldın işte.'' O da yerden kaptığı taşları savurarak Etyen'e saldırdı. Korkunç bir bağırışma koptu. Hepsi birer tuğla kapmış, tıpkı askerlere yaptıkları gibi onu parçalamak için kırıp kırıp genç adamın üzerine savuruyorlardı. Etyen serseme dönmüştü. Hiçbir yana kaçmıyor, yatıştırmaya çalışarak hepsine karşı koyuyordu. Bir zamanlar soluklarını keserek heyecanla dinledikleri konuşmaları dudaklarının ucuna geliyordu. Eskiden sadık koyun sürüsü gibi kendisine bağlı oldukları zaman onları adeta sarhoş edip başlarını döndüren sözcükleri yineliyordu ama artık etkisi kalmamış, otoritesi yerle bir olmuştu. Kimsenin bu sözlere kulak astığı yoktu. Sadece taşlar ona yanıt veriyordu. Atılan bir tuğlayla sol kolu ezilmiş, gerilemeye başlamıştı. Büyük bir tehlike içindeydi. İşte tam o sırada kendini avantajın kapısının önünde buldu. Resenör bir süreden beri kapıda dikiliyordu. Sadece gir dedi. Etyen girip girmemekte kararsızdı. Oraya sığınmak ağrına gidiyordu. Hadi girsene, ben onlarla konuşurum. Sonunda razı oldu. Gidip salonun dibine saklandı. Meyhaneci de geniş omuzlarıyla kapıyı tıkıyordu. Durun dostlarım, aklımızı başımıza devşirelim. Çok iyi biliyorsunuz ki ben sizi hiçbir zaman yanıltmadım. Ben ta baştan beri gürültü patırdı etmeksizin ölçülü davranmaktan yana oldum. Eğer sözümü dinlemiş olsaydınız bu duruma düşmeyecektiniz elbette. Omuzlarını ve göbeğini sallayarak uzun uzun anlattı. Sinirleri ılık bir su gibi yatıştıran o yumuşak, o rahat belagatı gösterdi. Bütün eski başarısı geri geliyor, bundan bir ay önce arkadaşlarının yuhalayıp alçaklıkla suçladığı kendisi değilmiş gibi büyük bir doğallıkla fazla çaba harcamadan eski etkinliğine kavuşuyordu. Sağdan soldan onaylayıcı sesler yükseliyordu, çok doğru. Herkes ondan yanaydı. İşte adam dediğim böyle konuşur. Ardından yeri göğü sarsan bir alkış tufanı koptu. Arkalarda bir yerde gizlenen Etyen neredeyse baygınlık geçiriyordu. Yüreğini acı bir üzüntü doldurmuştu. O gün ormanda Resenör'ün kendisine halkın nankörlüğünden söz edişini anımsıyordu. Ne sersemce bir hayvanlıktı bu. Yapılan hizmetleri nasıl da iğrenç bir biçimde unutmuşlardı. Habire kendi kendini kemiren kör bir güçtü bu. Bu hayvan heriflerin kendi öz dalaveralarını berbat edişlerine kızmasının altında kendi yıkılışının, beslediği bütün umutların acıklı bir biçimde sona erişinin üzüntüsü vardı. Ne yani? Her şey bir anda bitmiş miydi? Gürgenlerin altında sesine yanıt veren 3000 yüreğin atışını işittiğini anımsıyordu. O gün halkın kendisine gösterdiği sevgiyi adeta elle tutulur, gözle görülür biçimde hissetmişti. Bu halk Avcunun içindeydi. Onların efendisi olduğunu çok iyi hissetmişti. O zamanlar çılgınca düşler başını döndürüyor, onu sarhoşa çeviriyordu. Monse kömür işletmeleri ayaklarına kapanacak, daha sonra Paris'i ele geçirecek, belki de milletvekili olacak, mecliste ilk işçi temsilcisi olarak yapacağı konuşmayla burjuvaları yıldırımla vurulmuşa döndürecekti. Ama işte bütün umutları suya düşmüştü. Dört yanı nefretle çevrili, zavallı bir yaratık halinde düşlerinden uyanıyordu. Halkı, o pek güvendiği halkı onu taşlarla, sopalarla kovuyordu. Rezenör'ün sesi yükseldi. Şiddet hiçbir zaman iyi sonuç vermemiştir. Arkadaşlar, dünyayı yıkıp bir günde yeni baştan yapmak olanaksızdır. Size bir günde her şeyi değiştireceklerini söyleyenler ya şarlatandır ya da alçaktır. Bravo, bravo diye bağırıştı kalabalık. İyi de suçlu kimdi? Etienne'in kendi kendine sorduğu bu soru onu büsbütün perişan ediyordu. Gerçekte bizzat kendisinin de acısını çektiği bu felaket, kimilerinin yoksulluğu, kimilerinin boğazlanması, bir deri bir kemik kalmış açsız ekmeksiz şu kadınlar, şu çocuklar onun suçu muydu? Bir akşam bütün bu felaketler başlarına gelmezden önce bu acıklı sahneler gözlerinin önünde canlanmıştı. Ama daha o zaman bir güç ayaklarını yerden kesmişti. Arkadaşlarla birlikte sürükleniyordu. Zaten hiçbir zaman arkadaşlarını yönetmemişti. Kendisini onlar sürüklemişler, arkasından iten o müthiş kalabalık olmasa yapmayı aklının ucundan bile geçiremeyeceği şeyleri yapmaya zorlamışlardı. Söz gelimi kendisine körü körüne bağlı olan işçi mahallesinin günün birinde kendisini taşa tutacağı akla gelir miydi hiç? Bu azgın herifler kendilerine hiç çalışmadan sırt üstü yatıp bol bol yiyip içecekleri bir yaşam vaat ettiğini söylerken yalan söylüyorlardı. Ama artık bütün cesareti kırılmıştı. Kalben bile arkadaşlarıyla birlikte değildi. Dünyaları ayrılmıştı. Onlardan gözü kör ve karşı konulmaz o muazzam halk kitlesinden korkuyordu. Önüne gelen her şeyi ezip geçen, kural ve kuramların dışında bir doğa gücü gibi her şeyi silip süpürerek geçen o halk kitlesinden korkuyordu. İçinde kabaran bir tiksinti, bir bıkkınlık, incelen beyinlerin verdiği bir huzursuzluk, bütün varlığının yavaş yavaş bir üst sınıfa doğru yüklenmesi Etienne'i yavaş yavaş halktan koparmıştı. Tam o sırada coşkun sevgi gösterileri ve çığlıklar Rezenör'ün sesini bastırdı. Yaşasın Rezenör, adam diye bir o var zaten, yaşa, var ol. Kalabalık dağılırken meyhaneci kapıyı örtüp içeri girdi. İki erkek sessizce bakıştılar, sonra ikisi de omuzlarını sekti, ardından da oturup birlikte birer bardak bira içtiler. Aynı gün Piolon çiftliğinde Cecil'in Negrel'le nişanlanması onuruna görkemli bir akşam yemeği veriliyordu. Gregorlar bir gün önceden yemek odasını cilalatmışlar, salonun inceden inceye tozunu aldırmışlardı. Melanie mutfakta gerçek bir saltanat kurmuştu. Kızartmalara göz kulak oluyor, mis gibi kokusu ta tavan arasına kadar çıkan salçaları karıştırıyordu. Arabacı Francis'in sofrada Honorine yardım etmesi kararlaştırılmıştı. Bahçıvanın karısı bulaşıkları yıkayacaktı. Bahçıvan da bahçe kapısından konukları karşılayacaktı. Bu atadan kalma varlıklı konak kuruldu kurulalı böyle şatafatlı bir şölen görmemişti. Her şey istenenden iyi oldu. Bayan Hanabu Cecil'e büyük yakınlık gösterdi. Monsieur Noteri büyük bir kibarlıkla müstakbel evlilerin onuruna kadeh kaldırma önerisinde bulunduğu zaman da Negrel'e gülümsedi. Bay Hanabu da o gece çok sevecen davrandı. Neşeli hali konukların dikkatini çekmişti. Dolaşan söylentilere bakılırsa yeniden yönetim kurulunun gözüne girmişti. Grevi bastırmakla gösterdiği başarı nedeniyle de pek yakında Legion d'honneur nişanı alacaktı. Herkes son olaylara değinmekten kaçınıyordu ama hepsini saran genel neşede bir utku havası vardı. Nişan yemeği bir yenginin resmi kutlanışına dönüşmüştü. Oh neyse, kurtulmuşlardı. Sıkıntılı günler geride kalmıştı. Yeniden huzur içinde yiyip içmeye, yatıp uyumaya başlayacaklardı. Varrox'un çamurlu toprağının kanlarını henüz büsbütün içmediği ölülere de şöyle üstünkörü bir değinip geçtiler. Zorunlu bir dersti bu. Sonra da Gregorlar, şimdi artık işçi mahallelerine gidip yaraları sarmanın herkesin görevi olduğunu etkiledikleri zaman hepsi pek duygulandı. Birikiler gene o her zamanki iyi yürekli dinginliklerine bürünmüşlerdi. Yiğit madencilerinin kusurlarını bağışlıyorlar, daha şimdiden hepsinin madene inip 100 yıllık boyun eğişlerinin yeni bir örneğini verdiklerini görüyorlardı. Fırında kızartılmış kuzu yenirken Bay Hanabu, Piskopos'un bir mektubunu okuyunca utkuları tamamlandı. Piskopos mektubunda Rahip Renvier'in başka bir yere atandığını bildiriyordu. Bütün eyalet burjuvaları askerlere katil gözüyle bakan bu rahibin öyküsünü ballandıra ballandıra coşkuyla anlatıyordu. Sıra tatlıya geldiğinde noter din konusunda özgür düşünceli olduğunu büyük bir yiğitlikle açıklayıverdi. İki kızıyla birlikte Denölin de oradaydı. Bu coşkun neşe içinde iflasın acısını yüreğini derinlerinde saklamaya çalışıyordu. Daha o sabah Van Damme bölgesi kömürlerinin işletim hakkını Monse kömür işletmesine devreden anlaşmayı imzalamıştı. Köşeye kıstırıldığı, amansız koşullarla sık boğaz edildiği için yönetim kurulu üyelerinin isteklerine boyun eğmek zorunda kalmış, ancak borçlarını ödeyecek kadar parayı zorlukla koparabilmişti. Hatta son anda büyük bir nimet gibi onu bir bölüm mühendisi olarak yanlarına alma isteklerini kabul etmiş, varını yoğunu yatırdığı Jean Bart'ı böylece aylıkla çalışan sıradan bir işçi gibi gözetmeye razı olmuştu. Küçük bireysel girişimlerin ölüm çanıydı bu. Hiç doymak bilmeyen büyük sermaye canavarının birer birer yediği, habire kabaran büyük işletmeler selinde boğulan küçük işverenlerin pek yakında yok olacağının habercisiydi. Grevin ceremesini sadece ve sadece kendisi çekiyordu. Bay Hanabon'un yakasına takılacak kırmızı kurdelenin onuruna kadeh kaldırırken, kendi felaketinin onuruna içtiklerini çok iyi hissediyordu. Yalnız bilmem kaçıncı kez elden geçirilen süslü giysiler içinde uğradıkları bozgunu güler yüzle karşılayan, paraya pula önem vermeyen, erkek tavırlı ama güzel kızları Lucy ile Jean'ın yiğitliği yüreğini azıcık su serpiyordu. Kahvelerini içmek için salona geçtiklerinde Bay Gregory yeğenini bir köşeye çekip verdiği yürekli karardan ötürü kutladı. "Ne yaparsın?" dedi. "Senin tek yanılgın elindeki 1 milyonluk Monsieur hisse senedini Van Damme'a yatırmak oldu. Paralanırcasına uğraşıp didindin ve o nankör iş bir anda yıkılıp gitti. Oysa bak görüyorsun ya, uslu uslu çekmecemde duran benim senet hiçbir şey yapmadan beni bey gibi geçindirdiği gibi ileride çocuklarımı, torunlarımı, torunlarımın çocuklarını da geçindirecek." Etienne pazar günü karanlık basar basmaz işçi mahallesinden kaçtı. Yıldızlı, dupduru bir gökyüzü alacakaranlığının mavimsi bir ışığıyla yeryüzü aydınlanıyordu. Genç adam kanala doğru indi. Marşinize giden kıyı boyundan ağır ağır yürümeye başladı. Ucu bucağı görünmez erimiş bir gümüş külçesi gibi uzayıp giden bu geometrik biçimli su yolu boyunca dümdüz giden 2 fersahlık çimenli keçi yolu en sevdiği gezinti yeriydi. Orada hiç kimseyle karşılaşmazdı ama o gün birisinin kendisine doğru geldiğini görünce pek canı sıkıldı. Yıldızların solgun ışığında İki yürüyüşçü ancak burun buruna geldikleri zaman birbirlerini tanıyabildiler. "Aa, sen miydin?" diye mırıldandı Etienne. Suvarin yanıt vermeden başını sallamakla yetindi. Bir an karşılıklı dikilip kaldılar, sonra yan yana Marşines'e doğru yürümeye başladılar. Her biri başka bir alemde, öbüründen fersahlarca ötede kendi düşleriyle baş başa gibiydi. Bir ara Etienne, "Gazetede Plochard'ın Paris'te elde ettiği başarıyı okudun mu?" diye sordu. Halk onu kaldırımlarla birikip beklemiş. Belleville toplantısından çıkışta büyük gösteri yapmışlar kendisine. Gördün mü? Sesi kısık falan derken adam aldı başını gidiyor. Bundan sonra dilediği yere gider artık. Makinist omuzlarını sekti. Ağzı kalabalık insanlardan, sırf çenesiyle para kazanmak için baroya girer gibi siyasete atılanlardan korkunç nefret eder, bunların hepsini hor görürdü. Etienne o sıralarda Darwin kuramlarına ulaşmıştı. Halk için yalınlaştırılmış ve özetlenmiş olan 5 meteliğe satın aldığı bir kitaptan kimi parçalar okumuştu. Pek de iyi anlayamadığı bu yazılardan devrimci bir düşünce çıkarmış, yoksulların ensesi kalınları yemesi, güçlü halkın solgun benizli burjuvaları yutması gerektiği sonucuna varmıştı. Ama bu sözleri işitince Suvarin öfkelendi, o ünlü güçlü zayıf ayrımıyla ancak aristokrat felsefecilerin ekmeğine yağ süren bilimsel eşitsizlik havarisinin, Darwin'in görüşlerini kabul eden sosyalistlerin sersemliğine verdi veriştirdi. Bununla birlikte arkadaşı ayak diriyor, bu konu üzerinde düşüncelerini söylemek istiyor ve bir varsayımla kuşkularını dile getiriyordu. Eski köhne toplum artık ortadan kalkmıştı. Kırıntılarını bile süpürmüşlerdi. Peki öyleyse bu durumda yeni dünyanın da gene aynı haksızlıklarla yavaş yavaş bozularak yeniden sürmesinden korkulmaz mıydı? Suvarin uzun süre başı önünde yumuşak çayırların üzerinde yürüdü. Öyle dalgındı ki saçakların ucunda dolaşan uyur gezerin sakin güveniyle suyun tam kıyısından gidiyordu. Sonra sanki bir gölgeye çarpmış gibi ansızın durup dururken ürperdi. Gözlerini yerden kaldırdı, son derece solgun yüzü göründü, arkadaşına usulca ''Onun öldüğünü sana söylemiş miydim?'' dedi. ''Kimin öldüğünü?'' ''Rusya'daki karımın.'' Etyen genellikle duygularını açığa vurmayan, hem başkalarının acılarına hem kendi acılarına büyük bir umursamazlıkla bakan bu adamın sesindeki titremeye, ansızın beliren bu açılma gereksinimine şaşarak eliyle belirsiz bir hareket yaptı. Sadece karım dediği kadının metresi olduğunu ve Moskova'da asıldığını biliyordu. İşler istediğimiz gibi gitmemişti diye anlatmaya başladı Suvarin. Gözlerini mavi sütunlar gibi uzayıp giden iki sıralı ulu ağaçlar arasından beyaz bir çizgi halinde serilen kanala dikmişti. Demir yolunu dinlemek için tam 14 gün yerin altındaki bir delikte yaşadık. Sonra da imparatorun treni değil de bir yolcu treni havaya uçtu. Bunun üzerine Anuşka'yı tutukladılar. Köylü kılığına girerek her akşam bize yemek getiriyordu. Bir erkek dikkati çekeceği için fitili de o ateşlemişti. Ben halkın içine karışıp tam 6 gün boyunca davayı izledim. Sesi buğulandı, boğulurcasına öksürmeye başladı. Tam 2 kez bağırmak, dinleyicilerin üstünden atlayıp ona ulaşmak isteğiyle yanıp tutuştum. Ama neye yarardı ki? Eksilen bir kişi bir savaş erinin eksilmesi demekti. Üstelik de o durağan bakışlı iri gözleri benimkilerle karşılaştığı zaman bana kesinlikle hayır dediğini sezinliyordum. Gene öksürdü. Son gün ben de alandaydım. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Beceriksizler yağan yağmurdan rahatsız olmuşlar, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Daha önceki 4 kişiyi asmak için tam 20 dakika oyalanmışlardı. İp kopuyordu. 4.'cüyü bir türlü asamadılar. Anuşka dimdik ayakta bekliyordu. Beni görmüyor, bakışlarıyla kalabalık içinde arayıp duruyordu. Yol kıyısındaki kilometre taşının üzerine çıktım, o zaman beni gördü. Bir daha da bakışlarımız ayrılmadı. Öldüğü an bile bana bakıyordu. Şapkamı çıkarıp salladım, sonra da oradan ayrıldım. Yeni bir sessizlik oldu. Kanalın gümüş renkli bembeyaz yolu göz alabildiğine uzanıyordu. İki arkadaş her biri yeniden kendi yalnızlığına gömülmüşçesine aynı sessiz adımlarla yürüyordu. Akarsu solgun ufkun dibinde ta ötelerde gökte ince bir ışıklı delik açıyordu sanki. Suvarin sert bir sesle sürdürdü. Biz bu cezayı hak etmiştik. Sevişmemiz büyük bir yanılgıydı. Evet, evet, ölmesi iyi oldu. Onun toprağa düşen kanından yeni kahramanlar doğacak. Ben de artık içimdeki korkudan kurtuldum. Ah, hiçbir şey olmayacak. Hısım, akraba, eş, dost olmayacak. Başkalarının canını almak ya da kendi canını vermek gerektiği gün insanın elini titretecek hiçbir şey olmamalı. Etyen gecenin serinliğinde ürpererek durdu. Bu konuyu tartışmadı, sadece epey uzaklaştık, artık dönelim mi dedi. Ağır ağır Varoks'a doğru yollandılar. Birkaç adım gittikten sonra yeni duyuruları okudun mu diye ekledi. İşletmenin daha o sabah duvarlara astırdığı çarşaf gibi sarı tabelalardan söz ediyordu. İşletme bu kez daha açık seçik, daha yumuşak bir dil kullanıyor. Ertesi sabah madene inen işçilerin çalışma tezkeresini yeniden kabul edeceğine söz veriyordu. Her şey unutulacaktı. Kendini en fazla lekeleyenler bile bağışlanacaklardı. Evet, gördüm diye yanıt verdi makinist. Ne diyorsun bu işe? Ne diyeceğim? Bu iş burada biter diyorum. Koyun sürüsü gene madene inecek. Siz hepiniz çok korkaksınız. Etyen heyecanla arkadaşlarının savunmasına girişti. İnsan tek başına güçlü ve yürekli olabilir ama açlıktan kırılan bir topluluk güçsüzdür. Ağır ağır yürüyerek Varrox'a geldiler. Maden ocağının kapkara yığını önünde Etyen konuşmasını sürdürdü. Kendisi ölse işe dönmeyecekti. Ant içti ama inecekleri suçlamıyordu. Maden kuyusunu bir kılıf gibi kuşatan kaballama direkleri toprağın ağırlığıyla öylesine bel vermişti ki kömür çıkarma asansörlerinden biri geçerken bu direklere 5 metre kadar sürtünüyormuş. Doğru muydu bu? Gene suskunluğa gömülen Suvarin kısa yanıtlar veriyordu. Dün gene çalışmıştı. Gerçekten de asansör kafesi bel veren direkleri sürtünüyordu. Hatta asansör o bölümden geçerken makinistler hızı 2 katına çıkarmak zorunda kalıyorlardı. Ama bütün yöneticiler uyarıları aynı sinirli cümlelerle karşılıyorlardı. Onların istediği kömür çıkarımıydı. Kuyu daha sonra onarılacaktı. İster misin kuyu çöksün diye mırıldandı Etyen. İşte o zaman sen seyrelle cümbüşü. Suvarin karanlıkta pek seçilemeyen ocağa dikmişti gözlerini. Sakin sakin şu yanıtı verdi. Kuyu çökerse arkadaşlar bunu öğrenirler. Sen ocağa inmelerini öğütlediğine göre. Monsör Kilisesi'nin çanı 9'u çalıyordu. Arkadaşı yatmaya gideceğini söyleyince elini bile uzatmadan hadi bana eyvallah ben gidiyorum dedi. Nasıl gidiyor musun? Evet, çalışma tezkeremi istedim. Başka yere gidiyorum.